Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ya da Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerde aklen anlamakta zorlandığımızı zannettiğimiz bazı ayetlerin ve hadislerin, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen bazı hakikatlerin kainatta örneklerinin olduğunu göstermekti. Dolayısıyla Allah Kur'an'da bir ayeti, bize gönderdiği ayetlerin her birini mutlaka tafsilatla beyan etmiştir. Şer'i hükümler dediğimiz, bizim yapmak zorunda olduğumuz ibadetleri Kur'an-ı Kerim'in ya bir yerinde ya da Peygamberimizin diliyle onu açıklamıştır bize. Ya da Kur'an-ı Kerim'de geçen herhangi bir kevni ayetin, yani biliyorsunuz ayetler iki türlüdür. Birisi Allah'ın kelam sıfatından gelen şeriat dediğimiz emir ve yasaklarıdır. Bunlar da birer ayettir. Kur'an-ı Kerim'in her biri bu anlamda bir ayettir. Bir de Allah'ın irade sıfatından gelen kainattaki ayetler. Onlar da Allah'ın birer ayetleridirler. Mesela güneş ve ay birer ayettir. İnsan bir ayettir. Çiçek bir ayettir. Ne demek? Yani bu çiçek mucize olarak yaratılmıştır. Bunun bir benzerini insanlık bir araya gelse yapamaz. Bu anlamda mucizedir. Bu ancak sonsuz bir zatın kudretinden gelebilir. İnsanlar kendileri bunu yapamazlar. Bu da nasıl ki Allah'ın, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Herhangi bir beşer sözü karışmamıştır diyoruz. Öyleyse kainat da Allah'ın sanatıdır. Her şeyi Allah yaratıyor. Dolayısıyla o anlamda onlar da birer ayettir. İşte Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler kainattaki olaylardan bahseder bize. Acaba Kur'an-ı Kerim'de kainattan bahseden ayetlerin bizim gözümüzle görüp anlayacağımız bazı şeylerde, örnekleri de var mı diye aklımıza gelirse ona bir örnek verecek. Ne demişti bize bu sözün başında? Kur'an-ı Kerim'de de, Peygamberimizin hadislerinde de müteşabihat dediğimiz, bazen anlaşılması zor bir gibi görünen olayların kainatta örneklerine rastlamaktayız. Akıl, kainattaki örneklerini görerek ayetlerde ve hadislerde geçen o zor gibi görünen konuyu anlamakta inşallah kolaylık olacaktır. Şimdi okuyalım ona göre. Mesela hamele-i arş, yani arşı taşıyan melekler. Kur'an-ı Kerim'de bu meleklerin sayısının 8 olduğunu, melekler. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz buyurmuş aleyhissalatü vesselam. Bunlar 4 tanedir. Şu anda yaratılmış. Daha sonra kıyamet koptuktan sonra 4 tane daha yaratılacak, 8 olacak şeklinde. Ama ne olursa olsun bunlar 8'dir. İster şimdi olsun, ister sonra olsun. Bunlar 8'dir. Acaba bunlar birer tane mi, yoksa bunlar birer cinsin adı mı? Bir grup adı mıdır 8 tane? Bu konuda farklı görüşler var. Ama ne olursa olsun bir ayette geçen meleklerin arşı taşıması konusu. Biraz insan bu konuyu gayba ait bir konu anlamakta zorlanıyor. Veya yer ve göklerin melaike-i müvekkelleri, yani yeri ve göklerin, yeryüzünün, dünya üzerinde yaşadığımız bu küre-i arzın bir melek-i müvekkeli varmış. Hatta Üstad Hazretleri bir yerde meleklerin cinsleri vardır, sınıfları vardır. Nasıl ki bitkilerin ve hayvanların sınıfları varsa grup grup, cins cins. Mesela bitkiler, bitki dediğimiz zaman yaklaşık 60 milyona yakın hayvan ve bitki çeşidi varmış. 60 milyona yakın bitki. Bir tane çiçekten çam ağacına kadar hepsine bitki diyoruz. Hayvan, bir mikroptan gergedene kadar hepsine aynı ismi koyuyoruz. Hayvan dediğimiz zaman hepsi onun içine giriyor. Aynen bunun gibi melek, melaike dediğimiz zaman da bütün melekler o cinsin içine giriyor. Nedir bunlar? Bunların bir yağmur tanesine müekkel melek ile yeryüzüne müekkel melek aynı cinsten değil.
Ya, müekkel derken nasıl anlayacağız?
Şimdi onları zaten anlamaya çalışacağız. Müekkel melek ne demek onu anlamaya çalışacağız zaten. Mesele ondan ibaret. Dolayısıyla aslında kainatın her tarafı o nurani ve ruhani varlıklar olan ve şeriatta melaike ve ruhaniyet dediğimiz varlıklarla dolu. Her taraf lebalep dolu. Bunlar Allah'ın emirlerine muti, itaat eden, isyan etme özelliği olmayan varlıklar. Allah ne emrederse onu yaparlar. Şimdi işte hamile-i arş, arşı taşıyan melekler veya yer ve göklerin melaike-i müvekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında. Bazı melekler var ki onlar kelimat-ı tayyibat ile yaratılırlar. Bir elhamdülillah dersiniz. O elhamdülillahın hürmetine Allah bir melek yaratır. O meleğin kıyamete kadar yapacağı tesbihatı, tekbiratı, duaları, ubudiyetleri o kelimeyi söyleyenin hesabına kaydedilir. O vesile oldu ya o kelime, o meleğin yaratılmasına. Dolayısıyla cins cins melekler, işte arşı taşıyan melekler ayrıdır. Gökleri ve yeri temsil eden melekler ayrıdır. Hatta inekleri, sinekleri, böcekleri, hatta mesela ziraat, bitkileri temsil eden melekler ayrıdır. Hayvanları temsil eden melekler ayrıdır. Hatta bir tek hayvanı temsil eden, bir tek çiçeği, hatta bir çiçeğin farklı püskürlerini temsil eden melekler ayrıdır. Şimdi bu kadar biz rivayetlerden böyle farklı farklı meleklerin varlığını anlıyoruz da muhbir sadık, yani doğru haber veren, haber verdiği haberlerde asla yalana yer vermeyen demek. Peygamberimizin bir ismidir bu. Muhbir sadık. Hani demişler ya Mekkeliler Peygamber Efendimiz'e Muhammedül Emin. İşte bir ismi de Peygamberimizin muhbir sadık. Peygamberimiz bunları bize haber veriyor. Evet. Onun tasvir ettiği, ne demiş Peygamberimiz Aleyhisselam bazı melekleri açıklarken, 40 binler başlı bir meleği anlatıyor. 40 binler başı, her başında 40 binler lisanı, 40 bin demedi değil mi? 40 binler, çokluktan kinaye, deriz ya binlerce diye. Bu bin de olabilir, 10 bin de olabilir değil mi? 100 bin de olabilir, binlerce diyoruz ya. Yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca gibi tabirler çokluktan kinaye. 40, 40 bin, 40 binler, 770, 700 gibi rakamlar da çokluktan kinayedir. Yani çoğu anlatmak için kullanılan bazı tabirlerdir. Peygamberimiz de buyurmuş ki bazı melekler var, 40 binler başlı melekler. Her başında 40 binler dili var, lisanı. Dolayısıyla her başta 40 binler lisan olunca tamamında ne kadar dil olduğunu hesap edin. Devam ediyor. Her lisanda, her dilinde de 40 binler tarzda tesbihat ettiklerini. Bir dille bir tesbihat yapmıyor. Her dilinde 40 binler tesbihatı beraber bir anda yaptığını ve intizam ve külliyet ve vüs'at-ı ubudiyetlerini ifade eden. Bunları açıklayacak ama ben birer kelimeyle söyleyeyim. Yani intizam düzenli, tertipli, biri birine mani olmuyor. Yani bir dili zikrederken öbür dili şaşırmıyor. İntizamlı. Halbuki biz aynı anda iki kelimeyi konuşamayız. Hatta aynı anda iki harfi konuşamayız. Bırakın iki kelimeyi, iki harfi konuşamayız. Aynı anda iki iş yapan insan sayısı çok azdır. Haydi üç neyse, dört aynı anda. Ama Allah'ın öyle varlıkları var ki aynı anda milyon işi yapar ama biri birine mani olmaz. Allah'ın mahluku bu. Aman ya Rabbi. Senin yarattığın mahlukat aynı anda milyonlar işi yapar, bir işe engel olmazsa. Ya Rabbi, senin mi bir iş bir işine engel olacak? Ya aslında Allah'ın yarattığı mahlukata şöyle tefekkürle, tedebbürle, izanla, vicdanla bir göz atsak ve vicdanımızı, aklımızı, muhakememizi, kalbimizi bir yere koyarak beraber düşünsek Allah'ın sıfat ve şuunatının örneklerini isimlerinin ve fiillerinin numunelerini kainatta görmek mümkündür. Hadi basit bir örnek verelim. Yer çekim kanunu kaç tane? Ben bir tane biliyorum. Yeryüzünde kaç tane yer çekim kanunu var? Bir tane. Peki bu yer çekim kanunu aynı anda kaç tane şey çekiyor? Peki birbirine mani oluyor mu? Nedir bu? Bir kanun. Kanun kendi kendine iş yapar mı? Yapamaz. Kanun kendi kendine müstakil iş yapamaz. Belli. Adı üstünde kanun iş yapmaz. Kanunu koyan iş yapar. Kanunu koyan uygular. Öyleyse bu yer çekimi kanununa bu özelliği yaptıran bir zat var. Biz önce kanuna bakalım. Sonra o zata. Bu kanun aynı anda yer küresinin içinde, dışında, altında, üstünde, sağında, solunda söyleyin. Uzağında, yakınında ne varsa hepsini çekiyor mu? Bir iş bir işe mani olmadan aynı anda bu işi yaptığına göre. Şimdi faraza. Yer çekimine müekkel bir melek tayin etse Allah. Yani yer çekimi, yer çekiminin işlediği, yaptığı işleri, ibadetleri, tesbihleri onun adına şuurlu olarak Allah'a takdim edecek bir melek yaratıyor Allah. Şimdi bu melek aynı anda ne kadar tesbih yapmış oluyor? Ufuk açsın diye söylüyor. Şimdi aman ya Rabbi. İnsan vücudunda 70 trilyon hücre varmış. Uzmanlar diyor. Her hücrede de 70 trilyon atom varmış. Yani 70 trilyon çarpı 70 trilyon ortalama eşittir. O kadar parçadan meydana geliyormuş şu beden. Peki bu bedeni kim idare ediyor? Sebepler noktasından ruh. Kaç tane ruhunuz var? Bir tane. Peki bir tane ruhun kaç tane dili var? Beden olarak. Kaç hücresi var? Her hücresinde kaç trilyon atom var? Her atomda kaç tane elektron var? Kaç tane proton var? Bir hatta şimdi diyorlar ki artık bitti o iş. Atom eskiden parçalanamaz diyorlardı. Bitti o iş. Atom parçalanıyor şimdi. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki atomdan daha küçüğü de var, daha büyüğü de var. Hepsini Allah kaydetmiş. Ayet. Yıllar önce bilim adamları dediler ki atom da parçalanamaz. Ayet diyor halbuki daha küçüğü var. Ne zaman? 1450 sene önce. 1400 küsür sene önce. Niye? Çünkü yaratan Allah da ondan. O atomu yaratan Allah diyor ki atom parçasının küçükleri var. Partiküller diyorlar şimdi. Kuarklar diyorlar. Atom altı parçacıklar diyorlar. Bilimsel olarak. Peki bunlar da onun dilleri, lisanları. Aman ya Rabbi. Bir beden bir anda kaç dil ile, her dilinde kaç tesbih ile Allah'ı zikrediyor tesbih. Aslında örnekleri pek çok. Şimdi bu ruha bu özelliği verip bu bedeni bir anda bu kadar varlığı idare etme özelliğini veren Allah, bu yer çekimi kanununa bir anda bu kadar işleri idare etme özelliğini veren Allah, haşa kendisi mi bütün mahlukatı bir anda idare edemesin? Aslında böyle bir bakış açısı lazım değil mi? İşte Allah'ın nasıl şuunatının kainatta örneklerini görüyorsak, numunelerini, Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği ayetlerin ya da Peygamberimizin hadislerinde açıkladığı bazı hakikatlerin dünyada örneklerini görebiliyoruz. Onun için cümleyi bir de okuyayım. İntizamlı yapıyor. Külliyet her anda, her yerde kesintisiz. Külliyet bu anlamda. Bir de vüs'at her yerde. Külliyet her anda denebilir. Vüs'at her zaman. Her yerde. Çünkü mesela bende cüziyet var dedim. Bir anda bir iş yapabilir. Ama bedenim aynı anda her, ruh aynı anda her iş yapabiliyor. Buna külliyet diyoruz. Vüs'at bütün her yerde manasına geliyor. Mesela Üstad Hazretleri'nin şualarda verdiği örnek ayetlerden bir tanesi. Bir örnek ayet buyuruyor ki bir tek arı küçücük kafasında kendisine fıtratça ve vazifece verilen bütün görevlerin programı yazılmış. hayatı boyunca ne yapacak, nasıl yapacak, hangi görevleri ifa edecek, onlar yaratılmadan önce kaydedilerek dünyaya gönderilmiş bilgisayarın programı gibi. Yine onun küçücük karnında dünyanın en tatlı taamını, yiyeceğini koymak ve pişirmek. Görüyoruz değil mi? 3. İnsanları ve canlıları zehirleme özelliği olan o zararlı zehirin süngücünde bulunması. Kafasında program, karnında o mükemmel tatlı, dilinde zehir. Hayvan olması programa zıt. Karnında balı pişirmek zıt. Bir de süngüsünde zehir, karnında tatlı olması, bu da zıt. Bu kadar zıt şeylerin bir hayvanda, bir canlıda toplanması gösteriyor ki bu bunun işi değildir. Devam ediyor. Bir de diyor ki bu bir tek arıda olan bu özellik bütün arılarda aynı anda aynı şekilde tezahür etmesi gösteriyor ki bu varlığın bu işi ne bunun işidir, ne sebeplerin işidir, ne de şunun bunun işidir. Ancak Allah'ın sonsuz kudretiyle buna verdiği görevin yerine getirilmesinden ibarettir vesaire. Bir külliyet var değil mi? Bütün arılarda aynı anda aynı özellik görülüyor. İlk arı yaratan, ilk arı Adem babası, babaları yani. Arıların Adem babaları ilk neyi yapıyorsa bugün de aynı. Aynısını ağaçlara bakın. Elma ağacına. Bugünkü elma ağaçları ne yapıyorsa yarınki de onu yapacak. İlk Adem babaları elma neyi yaptıysa bugün bütün ağaçlarda aynı. İşte kainattaki her bir varlıkta, her bir canlıda, cansızda Allah'ın tayin ettiği bir melek var. O meleklerde aynı özellik tezahür ediyor. Bu külliyeti her yerde ve müsaati de her zaman, her şekilde ubudiyetleri ifade eden hakikata çıkmak için şuna dikkat et ki. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin enteresan bir özelliği. Mesela ayetleri açıklarken ayetlerden, hadislerden delil getirir. Mesela demiştik ki Allah kainatı 6 günde yarattı. Ondan bir örnek getirmiş bu ayet. Demiştik ki Kur'an-ı Kerim'de, Eyyam-ı Kur'aniye'de Kur'an'a göre günlerin sayısı değişir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de her bir ana gün demiş Allah. Bir an. Allah'ın yarattığı her an için an tabiri kullanılmış. Onu zamanla ifade edemiyoruz. Ama 1000 yıla da gün denmiş. 50 bin yıla da gün denmiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki 6 günü açıklarken Kur'an'ın diğer ayetlerinden delil getirmişti. Veya Peygamberimizin hadislerinden delil getirir. Burada enteresan bir metot izliyor. Hadislerde anlatılan bir meseleyi, ki bir tanesi mesela Hamele-i Arş ayette geçer. Veya yer ve göklerin melaike-i müvekkellerle ilgili, 40 bin başlarla ilgili bazı konular hadislerde geçiyor. Ona da ayetlerden açıklama getirecek. Ayetlerden, Kur'an ayetlerini açıklama getirecek. Sonra da ikisini beraber birleştirip kainattaki ayetlerden gözümüzle göreceğimiz muşahhas, somut örnekler sunacak. Muhteşem bir tefsir. Bize tefsir metotları öğretiyor. Yani siz zannetmeyin ki. Ne demek bu? Demek ki o Kur'an ayetlerini gönderen kim ise, o Kur'an ayetlerinde gönderen açıklamaları yapan Hazreti Muhammed'i peygamber olarak gönderen kim ise, kainatı yaratan kim ise aynı zattır. Niye? Çünkü göreceğiz şimdi. Ayet-i kerime burada, hadis burada, sonra kainat burada. Üçünü topla, aynı hakikat ortaya koyuyor. Demek ki üçü de aynı zatın. Subhanallah. Şimdi hadis okuduk. 40 binler başlı, her başında 40 binler dil, her dilinde 40 binler tesbih bulunan melaike dedi ya. Ayet okuyorum. Tüsebbihu lehu semavatu seb'u vel ardu ve men fihin. Bir ayet. Yani yedi kat gökler ve arz, yani küre-i arz, yer küremiz ve onların içinde olan ve onların içinde olanlar, burada canlı anlamında, onların içinde olanlar Allah'ı tesbih ederler. Ayete bakın. Peygamberimiz bir meleği anlatırken 40 binler başı demişti ya. Allah kainatın tamamı, yedi kat gökleri, yer küresini ve içinde olan her şeyin Allah'a tesbih ettiğini bir. İki. İnna sakharna el cibale ma'ahu. Hazreti Davud Aleyhisselam'a, Davud Aleyhisselam'a diyor. Biz dağları hizmetkar kıldık. Ne yaparlarmış dağlar? Yusebbihne ma'ahu. Fesubhanallah. Ma'ahu yusebbihne. Onunla tesbih ederlerdi. Dağlar. Hazreti Davud Aleyhisselam'la. Şimdi dağların tesbihinden bahsediyor ayet. Bir başka ayet. İnna araddel emaneti alessemavati vel ardı vel cibel. Biz emaneti göklere, yer küresine, dağlara arz ettik. Dikkat edin. Gökler bize göre akıl varlığı bir sahip mi? Akıl varlığı bir, akıl olan bir varlık mı? Veya yerler, veya dağlar. Ama Allah ne diyor? Arz ettim diyor. Bak. Veya diyor ki suya, göğe dedik ey gök suyunu tut. Hani Nuh Aleyhisselam'ın tufanında. Yani canlı, hayat sahibi ve anlayış sahibi varlık gibi hitap ediyor Allah. Ne diyor? Ey gök sularını tut. Ey yer sularını çek. Dikkat edin. Veya ey gökler ve yer gelin dedik. İtaat ederek geldik ya Rabbi dediler yerler gökler. Dikkat edin. Allah'u te mesela Allah arıya vahyetti. Enteresan. Arı halbuki biliyorsunuz hayal sahibi olma. Veya ve evha mesela şey değil. Bi enne rabbeke evha leha. Allah yer küresine vahyetti. Ayete bakın. Bi enne rabbeke Rabbin evha vahyetti leha yeryüzüne. Bütün bunlar ne demek istiyormuş? Gibi ayetlerle, dikkat edin şimdi. Gibi ayetlerle tasrih ediyor ki mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi kendi külliyetine göre ve azametine münasip bir tarzda tesbihat ettiğini gösteriyor ve öyle de görünüyor. Şimdi her bir şey büyüklüğüne, külliyetine göre tesbihat ediyormuş. Enteresan. Subhanallah. Tabi bununla ilgili bir yer okuyayım buradan. Şimdi çok antika bir yer. Burada önce konu bir tanesini açıklayacak. Ben buna geçmeden bununla ilgili üstadımızın başka açıklamalarından örnekler vereyim. Buyuruyor ki bir defa her bir varlığın Allah'ın evamirine uygun tarzda hareket etmesi onların ibadetleridir aslında. Fıtri ibadetleridir, tesbihleridir. Mesela Allah-u Teala güneşe ışık vereceksin diyor. Biraz sonra okuyacağız. Işık bizden, benden diyecek güneş bize. Işık benden, namaz ve niyaz sizden diyecek. O da bir görev icra ediyor. Dünya da bir görev ifa ediyor Allah'ın verdiği görevler içerisinde. Üzerindeki varlıkları sarsmadan yürütüyor. Sarsacak mı? Yine emri ilahiyle sarsar. Çünkü vahiyle depreniyor. Kendi kafasına göre depreniyor. Rüzgar yine Allah'ın emriyle esiyor. Bu anlamda Allah'ın emrini yerine getiren her varlık o emri yerine getirmekle Allah'a ibadet etmiş oluyor. Mesela sabahleyin kalktınız kaçta? Efendim 5'i 20 geçe mi? 40 geçe mi?
40 geçe.
5'i 40 geçe İstanbul'da bugün imsak girer. Efendim 7'yi 20 geçe de güneş doğar. Bu iki vaktin ortasında iki rekat farz namazı kılmak bütün ehli iman mükellef olanlara yani buluğa erenlere farzdır. Bu iki vakit ortasında bu emri yerine getirmek ibadet midir? Evet. Kıyam yerine getireceksiniz. Hay hay. Bak farz yerine getiriyoruz. İbadet diyoruz değil mi? Rüku. E peki bu emri yerine getirmek ibadet ve tesbih ve zikir olur da Allah şu vakitte doğacaksın, ışığımı İstanbul'a vereceksin dediğinde o vazifeyi yerine getirmekle niye ibadet etmiş olmasın? O da onun ibadeti. İfade bildin mi? Dolayısıyla her varlık aslında ibadetin. Bir şey daha. Üstad Hazretleri buyuruyor ki bir makine onu yapan zatın istediği gibi çalışmasıyla aslında o yapanı alkışlar. Maşallah der. Haliyle, çalışmasıyla, o sahibinin istediği gibi çalışmasıyla, verimli olmasıyla aslında sahibini alkışlar. Maşallah der, barekallah der. Şimdi böyle kainete bakalım. Semalar, gökler, yerler, içindekiler, ortasındakiler, altındakiler, üstündekiler, bedenimizdekiler hepsi Allah'ın istediği gibi çalışmakla ne yapıyorlar? Alkışlıyorlar. Maşallah diyorlar. Bu da ayrı bir konu. Ama Lemaat'ta Bediüzzaman Hazretleri'nin çok orijinal tespitleri, şöyle okuyup geçeceğim. Üzerinde durmayacağım. En azından şöyle kulaklarımız bu güzel ifadelere bir aşina peyda etsin. Örnek olarak. Evet. Burada Fatiha suresinin sonundaki En'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdalin üç grubu anlatırken onun açıklamasında bunları söyler ama biz o konuya girmeyeceğiz. Mesela yahu bakın kamere, aya, yıldızlara, denizler her biri de kendine mahsus birer lisanla ehlen, sehlen, merhaba derler. Hoş geldiniz, safalar geldiniz. Niye biz onlardan sonra geldik ya? E tabi bize hoş geldin diyecekler. Biri sordu ki niye bize hoş geldin diyor, biz onlara hoş geldin demiyoruz dedi. E dedik sonra gelenlere hoş geldin demiş. Öyle değil mi? Önce cemaat yaratıldı. Sonra bitkiler yaratıldı. Sonra hayvanlar yaratıldı. E sonra saray hazır oldu. Sofra kuruldu. Yatak hazır. Güneş hazır. Lambamız, ışığımız. Sonra aziz misafir dünyaya teşrif ettiler. Elbette buna kainattaki varlıklar ehlen ve sehlen, merhaba, hoş geldiniz diyecek. Sonra geldik ya biz. Peki. İşte hoş geldiniz. Bizi tanımaz mısınız? Sırrı teavünle bak. Evet, hepsini okumayayım. Mesela, güya şu güneş bizlerle konuşuyor der. Ey kardeşimiz, ey kardeşlerimiz, tevahhuşla sıkılmayınız, korkmayınız. Kendinizi yalnız zannetmeyiniz. Allah Allah. Ya bir insan bahsede sorarsın ne yapayım? Vallahi yapayalnız oturuyorum. Olur mu ya? Kainatta hiçbir insan hiçbir zaman yalnız değil. Her şeyden önce etrafımızdaki her varlık bizimle beraber. Mehdi kuvvet. Kardeşlerimiz onlar bizimle. Bütün kainat kardeşlerimiz. Onun için sıkılmayınız yalnızlıkla. Ehlen sehlen merhaba. Hoş teşrif ettiniz. Menzil sizin, ben bir mumdar şehnaz. Ne diyor? Ev sizin, ben de size ışık veren bir mumum. Devam ediyor. Ben de sizin gibiyim fakat safi, isyansız. Bak, isyan yok. Muti bir hizmetkarım. O zat-ı ehad-ı samet ki mahz rahmetiyle hizmetinize beni musahhar purnur etmiş. Benden hararet ve ziya, ısıyı ve ışığı göndermek benden, senden namaz ve niyaz. Allah Allah. Neyse. Şimdi dikkatle dinleyin. Dinle. Havadaki demdeme. Havanın sesi var ya, çıkardığı sesler. Kuşlardaki civcive. Yağmurdaki zemzeme. Yağmur tık tık çıkarıyor ya. Denizdeki gamgama, o dalgaların vurmasına. Rahatlardaki, gök gürültüsündeki rak raka. Devam ediyor. Taşlardaki tık tıka. Bir şey kalıyor mu geriye? Allah Allah. Birer manidar nevaz. Bunların ibadetleriymiş bu. Zikirlerinin ve tesbihlerinin sesleri. Mesela der ki bir yerde, rüzgar eserken bir tabiri caizse, erin, askerin, kumandanından aldığı görevi çabuk yerine getirmek için koşturması gibidir diyor. Rüzgarında eskisi. çıkardığı ses de o emri yerine getirirken aldığı zevkin ve lezzetin ifadesidir. Allah Allah. Mesela o yapraklar esişiyor, esiyor ya, rüzgar estiği zaman şey çıkarıyorlar, ses çıkarıyorlar. Onu neye benzetiyor biliyor musunuz Bediüzzaman Hazretleri? 17. sözlerde. Allah Allah. Diyor ki hani sazların ince o tellerine tık tık farklı farklı vurursun da o saslardan bir seromeni oluşur. Seromeni mi diyorlar?
Seromeni tabii.
He seromeni. Onların hepsi güzel, farklıdır ama seslerin çıkışı ondan güzel bir mana çıkar. Bakarsın adam onu konuşturuyor. Dağlar ile, taşlar ile, ses ile. Söz yok ama sesle ilahi okutturuyor değil mi? Diyor ki o rüzgar eserken o ağaçların yapraklarını vurarak ses çıkarıyor ya. Evet, onların çıkardığı sesler hu, hu demektir. O, o diyorlar. Allah, Allah diyorlar. Subhanallah, Subhanallah diyorlar. Kendi dilleriyle Allah'ı zikrediyorlar. Ama nasıl? İnce hassas tellere vurur gibi tabiri caizse sazın tellerine. Allah da o rüzgarı vurduruyor. Rüzgar da Allah'ın, yapraklar da Allah'ın. Ama onu çıkardığı sesleri de yaratan Allah, onlar da o ifadeleriyle Allah'ı tesbih ediyor. Şimdi olaya böyle bakınca insan rüzgara kızar mı ya? Şapkamı götürdü, takkemi aldı götürdü diye öfkelenir mi ya?
Üşüttü diye.
He üşüttü. Allah Allah. Ya aman yarabbim. Hepsi zikir mi diyor? Tabi ne demek bu ya? Bakın şimdi herkes kabiliyetine göre değil mi? Oradaki şeyden aklıma geldi de burada diyor ki herkes büyüklüğü nispetinde. Mesela bir tane örnek vereyim. Dermiş ki Esya'daki olan sesler dermişse ben de varım. Bizi camit zannetme ey insanı boşboğaz derlermiş. Enteresan ya. Allah Allah. Mesela gök gürültüsü gürültüyle dermiş ki başımıza tokmak gibi vurarak ey insan beni cansız, şuursuz, kendi baş hareketten bir varlık zannetme. Ben de varım. Ben Allah'ın izniyle zikrediyorum diye o bağırması varlığını çıkardığı ses de yaptığı zikrin ifadesiymiş. Şimşeklerin çakması, göklerin gürlemesi, o denizin çıkardığı dalgaların aman ya Rabbi. Kainattaki her varlığın sesi var. Hareket ses getirir değil mi hareket? Atom dönüyor mu? Atom elektronları var dönüyor değil mi? Daha bitti o zaman. Kainat hareket etmeyen bir şey yok. Peki güneş dönüyor mu? Evet. Küre-i arz dönüyor mu? Evet. Dönmeyen bir şey yok. Kainatta her şey hareket ettiğine göre her şeyin sesi var. Her şeyin kendine has zikri var. Her şeyin kendine has tesbihi var. Şimdi bunları böyle biraz daha inceltecek, örneklerle konuyu netleştirecek. Evet, bir bahr-ı müsebbih olan şu semavatın kelimat-ı tesbih. Bir bahr-ı müsebbih. Bahr-ı müsebbih. Hani bahır dedi, deniz dedi. Biz deniz deyince aklımıza ne gelir? Malum, sulardan meydana gelen büyük kütlelere deniz diyor. Daha büyüklerine okyanus, daha küçüklerine göl, akanlarına nehir, yani bir şekilde. Şimdi bunlara biz deniz, okyanus her ne diyorsak ya. Siz zannetmeyin ki diyor deniz sadece yeryüzündeki sulardan meydana gelir. Ya hani denizin içinde balıklar var yüzer ya. Evet. Meğer gökler de bir denizmiş. Ama tesbih eden bir deniz. Nasıl denizin dalgaları, her bir parıltısı, içindeki her bir balık kendine mahsus dillerle Allah'a tesbih eder. Mesela ben desem ki deniz, evet, 40 binler başıyla ne demek yani? Yani denizde ne kadar balık var siz söyleyin, çeşit olarak. Denizde ne kadar çeşit balık vardır? Her bir çeşidi bir tane baş sayalım. Peki o çeşitten kaç tane fert var? Mesela bir balinayı bir çeşit sayalım. Kaç tane balina var okyanusta? Onların her birini onun bir dili sayalım. Peki bir balinada ne kadar hücre var? Onların her birini bir lisan, bir tesbih sayalım. Onlar ne kadar atom var? Aman ya Rabbi. Mesela şimdi Allahu Teala dese ki deniz milyonlar diliyle, milyarlar diliyle Allah'a tesbih ediyor. Eder mi? Eder tabii. Öyleyse gökler de bir denizdir. Onun için bahri müsebbih, Allah'ı tesbih eden bir deniz olan semavatın, göklerin, dedi ya ayette, gökler Allah'ı tesbih eder. İyi de bu göklerdeki tesbih edenler neler? Bir defa göklerin kendisi deniz, içi boş değil. Ha. Buradan güzel bir mana çıktı. Denizin içinde sadece balıklar var, su yok diye söylese birisi ne dersiniz? Kardeşim deniz suyla dolu. O su da su taneleriyle, hücreleriyle dolu. Evet. Bir de onun içerisinde ayrıca balıklar var. Balıkların içi de dolu. Ve bu denizin içi dolu. Deniz içindeki balıkların da içi dolu. Deniz içindeki suyun da içi dolu. Boş değil. Atomun da içi dolu, elektronun da içi dolu. Boş. E canım, kainat da böyle. Bir denizdir. Ama siz zannetmeyin ki sadece güneşi görüyorsunuz. Nasıl suya bakınca biz balığı görürüz. Ama biliriz ki suyun içinde, denizin içinde su da var. Biz de göklere baktığımızda sadece de göklerin içindeki balıklar gibi olan yıldızları gördüğümüzü zannetmeyelim. İçinden gördüğümüz o şeyler de dolu. O da şeffaf. Görmemize engel değil. Hepsiyle beraber tesbih. Ama haydi oraya geçtik diyor. Sadece kelimat-ı tesbihiyesi, yani bu göklerin tesbih eden kelimeleri güneşler, birer tesbih, aylar, yıldızlar, neymiş? Göklerin tesbihiymiş. Buradan size bir ufuk açayım ben. Bediüzzaman Hazretleri, Allah gökleri yedi kat yarattı ayetini, gökleri yedi kat yarattı ayetini anlatırken diyor ki, yedi kat, herkes diyor farklı farklı anlar da diyor. En yüksek seviyede olanlar da şunu anlar diyor. Görülen bütün mükevvenat alemi, dikkat buyurun, bu önemli. Bütün kevn alemi, şu görünen mükevvenat alemi, maddi alem var ya, evet, mahlukatın maddi alemi, evet. Bunların tamamı birinci gök. Bundan başka farklı alemleri içine alan altı gök daha var anlar diyor. O gökü alsak elimize, bir gök sema alemini, bunun içerisinde 200 milyardan ziyade galaksi varmış. Her galakside 200 milyardan ziyade yıldız varmış. Her yıldızda ne kadar parça var? Aman yarabbim, bunu şuna getireceğim. Şimdi bu gökler Allah'ı tesbih eder derken aynı anda birbirine mani olmadan tesbih ediyorlar mı? Gelelim. Şimdi Peygamber Efendimiz'in verdiği hadisin açılımına geliyoruz. Devam ediyor. Bir tayr müsebbih olan Allah Allah. Yani gökler deniz olunca bu denizde yüzen lazım. Hani denizin üzerinde şey yüzüyor ya, gemiler veya içinde denizde gemiler yüzer diyor. Dedim ya gemiler yokken ne yüzüyordu? Bir şey yoktu, insanlar yüzüyor. Yok dedim ya, deniz yaratılalı beri balıklar yüzüyor içinde. Tabii balıklar da yüzüyor. Yani yüzme deyince sadece üstünde, şimdi bakın mesela denizaltılar da denizde yüzüyor ama altında yüzüyor. Demek ki denizde yüzmek için illa da gemi olmaya gerek yok. Balıklar da denizin altında yüzüyor. Dolayısıyla kainat bir deniz, yıldızlar içinde yüzüyor. Bunlardan bir tanesi de bizim küre-i arzımız. Bu da denizin içinde yüzüyor. Yüzüyor mu? Yüzüyor. Peki. Bu tayr-i müsebbih, tesbih eden gemi, uçak, füze, ne derseniz deyin. Güneşin etrafına bir sapan taşı gibi saatte 108 bin kilometre hızla gidiyormuş. Öyle duydum ben. 108 bin kilometre hız saatte. Neyse. Peki bu da böyle. Ve hamid olan şu zeminin dahi, Allah'ı tesbih eden, Allah'a hamd eden şu yer küresinin dahi elfaz-ı tahmidiyesi, yani hamd eden dilleri Elhamdülillah dedik ya biz. Subhanallah dedik ya. Benim bir dilim var. Acaba bu küre-i arzın kaç dili var? Allah kaç dille tesbih ediyor? Hayvanlar. Yeryüzünde mi yaşıyor? Evet. 60 milyon bitki ve hayvan çeşidi var sadece. Bu kadar dili varmış yer küresinin. Devam edelim. Hayvanlar, nebatlar ve ağaçlardır. Subhanallah. Demek her bir ağacın, her bir yıldızın cüz'i birer tesbihatı olduğu gibi zeminin de ve zeminin her bir kıtasının cüz'i birer tesbihatı olduğu gibi zeminin de ve zemin her bir kıtasının da ve her bir dağ ve derenin de ve ber ve bahrının da kıta şeyin karanın da deniz dikkat edin açtı. Önce yukarıdan geldi, indi aşağıya. Tekrar yukarı doğru çıkıyor. Çok muhteşem bir şey. Tümden gelim, tüme varım. Önce kainattan geldi yer küresine. Sonra yer küresinde hayvanattan, bitkilerden, ağaçlara bir ağaca indi. Sonra ovaya, dereye, dağlara, sonra karaya, denize. Ne kadar muhteşem. Bunlar her biri hem tek tek hem külli olarak Allah'a tesbih ediyor. Örnek vereyim mesela. Her bir tırnağımız da Allah'a tesbih ediyor parmağımızda. Bak parmak dediğimizde tırnağı da içine aldı. Her bir hücremiz de atomumuz da. Hücre bütün atom içine aldı. Tek tek hücre de, tek tek parmak da, tek tek el de, tek tek kol da, tek tek adam da. Ama grup grup da. Şimdi yer küresi toptan da tesbih ediyor. Hayvanlar olarak ayrı ayrı. Hayvanlar da toptan, bitkiler olarak ayrı ayrı. Bitkiler de toptan. Bir örnek verelim mesela. Mesela biz güneş sistemi dediğimizde bütün güneşin sistemini kastediyoruz değil mi? Ama güneş tek başına da Allah'a tesbih ediyor. Güneşteki her bir kıvılcım da Allah'a tesbih ediyor. Kendi vazifesini yerine getirme süreci. Bunu nereye getirecek? Dikkat edelim şimdi. Yavaş yavaş hazırladı. Artık sona geldi. Şu binler başları olan zeminin. Peki yer küresinin kaç tane başı var? Söyleyin bakalım. Kaç hayvan başı var? Kaç bitki başı var? Peki. Haydi aldık arılara bir baş. Arılara bir baş aldık. Hangi arıları? Bal arısı değil mi? Eş arısı da arıdır ama onu almıyoruz. Bal arısı bir baş. Peki bu bal arısı başında kaç tane dil var? Yani kaç tane arı var? Hani demişti ya bazı melekler var 40 binler başları. Her başlarında 40 binler dilleri. Şimdi anlaşıldı değil mi? Allah'ın öyle mülkleri, saltanatında öyle askerler var ki o askerlerden bir tanesi üzerinde yaşadığımız yer küre-i arzdır. Bu bir tane dil kainatın içinde. Ama bu dilin üzerinde kaç tane baş var? Bak 60 milyon baş tespit etmişler. Onlardan bir tanesi arı, bal arısı. Onun kaç tane dili var? Kaç tane arı var yani? Bal arısı. Bir tane arı elin al. İçinde kaç tane hücre var? Aman yarabbim. Nereye getirecek? Her başında yüz binler lisanlar bulunan ve her lisanda yüz binden fazla tesbihat, yüz bin tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini alem misalde tercümanlık edip gösterecek. Ha. Şimdi yer küresi böyle. Aldık bir tane hangi ağacı alalım? Mesela incir ağacı olur mu? Olur. İncir ağacı ağaçlar içerisinden tek ağaçtır. Ağaçlar içinden. Yani mesela elma, armut, kayısı, şeftali gibi ağaçlar içerisinden bir ağaç. Peki yeryüzündeki incirler kaç tane incir ağaçları? Geldik bir tane incir ağacına. Kaç tane bunun başı var? Yapraklarının, dallarının, bu da. İndik geldik bir tane uzandık dalına. Bunda kaç tane dil var? Oradan geldik bir tane incirine, meyvesine. Bu da bunun bir tane dili olsun mu? İçini açın bakalım kaç tane çekirdek var? Diyor ki madem kainat toptan, gökler ayrı ayrı. Hem toptan hem tek tek. Sema, yerler ayrı ayrı. Ağaç tek başına, dal tek başına, yaprak tek başına, bir de toptan. Öyleyse bütün bu varlıkların tesbihlerini, ibadetlerini, tabiri caizse fıtri görevlerini yerine getirmelerinden gelen maşallahlarını, barekallahlarını, tebriklerini misal aleminde temsil edecek, gösterecek varlıklara ihtiyaç var. Bunlar şuurlu olsun. Bunlar bilinçli olsun. Kim olsun bunlar? Okuyorum cümleyi. Alem misalde tercümanlık edip gösterecek. Mustafa abimiz sormuştu. Müekkel ne demek diye. İşte bunların yaptıkları ibadetleri vekaleten onların yerine o ibadetleri Allah'a takdim edip misal aleminde tezahür ettirecek varlıklara ihtiyaç var. Nedir onlar? Ve alem-i ervahta temsil edip ilan edecek, ona göre elbette bir melek-i müekkel vardır. Bir ney varmış? Melek-i müekkel vardır. Şimdi buna bir yer okuyalım. Melek-i müekkel, Allah Allah. Ona münasip demesi enteresan. Acaba melek deyince, hani bir örnek vermiştim ya, bitkiler kadar çeşitler var meleklerin diye. Mesela bitki, tamam bitki deyince bir cins aklımıza geldi değil mi? Armut deyince ha şekil de netleşti. Elma deyince başka oldu. Peki kayısı deyince ağaç oldu. O da değişti. Kayısı yaprağı o da değişti. Kayısı meyvesi o da değişti. Kayısı çekirdeği o da değişti. Bak demek ki yağmur Rabbimin yarattığı yağmurdaki sanatı, yağmurun Allah'a yaptığı tesbihatı, ibadetleri temsil eden, vekaleten Allah'a takdim eden melek yağmura benzeyecek. Hüviyeti ona benzeyecek. Hatta ondan dolayı dünya öküzle balık üzerindedir hadis-i şerifini maddi öküz olarak anlamışlar ya bazıları. Hayır. Bu dünyanın yaptığı ibadetleri Allah'a takdim eden meleklerin adı Sevr ve Hud. Onları bizim bildiğimiz öküz ve balık zannetmişler. Oldu değil mi? Bir salkım sövdü gördünüz mü? Ben gördüm. Ya Rabbi ne bol yaprağı var onun. Bir de ne insan böyle tüskülleri var. E şimdi bu neydi onun adı? Salkım sövdü. Bu salkım sövdüğünün bir tane melek hayal edin. Hayal edin. Salkım sövdüğünün kaç tane başı var? 40 bin dalı var mıdır? Peki her dalında kaç tane yaprağı var? Her yaprağında kaç tane hücresi var, püskülü var, ince ince, katmer katmer? Öyleyse bu toptan o salkım sövdünün ibadetlerini, zikirlerini ve tesbihlerini vekaleten, o ağaca vekaleten, Allah'a takdim edip şuur karane vekalet edeceği olan o meleğin elbette buna benzer şeyi olmalı diyor. Şimdi buradan bir cümle okuyalım. Döndürün bunu. Döndürün dünyayı. Aman ya Rabbi, dünyanın kaç tane kafası var? Kaç tane dili var? İşte arılar bir dil dedik mesela. Öyleyse küre-i arza da müekkel, ona münasip bir meleği olacak. Bize de var mı ya? Ben düşündüm. Ben bu dersi okuyunca şu kanaate vardım ki kainatta hiçbir şey boşa gitmiyor. Eskiden ben düşünürdüm ya Rabbi. Seni inkar edenlere böyle muntazam bir beden veriyorsun. Akıl muntazam, kalp mükemmel, muhabbet hakeza sanat olarak. Yanlış yerde kullanıyor ayrı konu. Yani sen çok güzel bir bilgisayar yaparsın, muhteşem ama yanlış yerde kullanır. Bu bilgisayarın güzelliğine zarar vermez ki. Yapanın yanlış yerde kullanmasına zarar verir. Bu Allah'a inanmayan insanların bedenleri de Allah'ı zikrediyor mu? Evet. Hücreleri? Evet. Atomları? Evet. Onlar da zayi olmuyor, merak etmeyin siz. Onlara müekkel melekler? Allah Allah. Ama var ya, insana Allah 360 melek tayin etmiş. Ya. Neyse, o da ayrı bir konu. Şimdi inşallah hemen bulurum, zaman kaybetmeden. Okuyup bitireceğim zaten. Evet. 29. sözde, melaike bahsinde. Bakın. Allah. Bazı melekeler bulunur. 40 başı veya 40 bin başı. Aynı hadis aktarıyor. Her başta 40 bin ağzı. Her ağızda 40 bin dil ile 40 bin tesbihat yapar. Şu hakikat hadisiyenin bir manası, bir de sureti var. Bir manası var, bir de sureti var. Dikkat edin. Hadisin bir manası, bir sureti. Manası şudur ki, önce manasını verecek. Melaikelerin ibadatı hem gayet muntazamdır, mükemmeldir, hem gayet küllidir, geniştir. Ve şu hakikatin sureti ise... Yani bu meleklerin 40 bin baş, 40 bin dil, 40 bin tesbih yapmasının sureti nerede? Bazı büyük mevzuat-ı cismaniye vardır ki 40 bin baş, 40 bin tarz ile vezaif-i ubudiyeti yapar. Mesela sema güneşlerle, yıldızlarla tesbihat yapar. Zemin tek bir mahluk iken 100 bin baş ile, şimdi 60 milyon baş diyoruz değil mi? Evet, her başta yüz binler ağız ile, her ağızda yüz binler lisan ile vazife-i ubudiyet ve tesbihat-ı Rabbaniye yapıyor. İşte küre-i arza müekkel melek dahi yer küresine, yeryüzüne müekkel melek dahi, evet, alem-i melekutta şu manayı göstermek için öyle görülmek lazım geliyor. Melekut alemine gidecek tesbihatını bu yer küresinin görülmesi için melekte o surette görülmesi gerekiyormuş. Şimdi güneşe bakarken cansız diye bak bakalım hadi. O güneşin suretinde o güneşin ibadetlerini temsil eden müekkel melek. Haydi yağmura bir tekme vur bakalım. Haydi bir Müslümanın saçını kopar bakalım. Haydi bir yaprağa izin vermemişse Allah zarar ver bakalım. Melek-i müekkeli var onun. Hem de sanat-ı Rabbaniye o. Hem melek hem o. Aman ya Rabbi. Şimdi okuyalım ayeti. Yedi kat gökler ve yer küresi ve içindeki her şey Allah'a tesbih eder. Dağlar Hazreti Davud'la beraber tesbih ederlerdi. Biz dağlara, biz göklere, dağlara ve yerlere emaneti arz ettik. Aman ya. Bitireyim ya. Enteresan. Mesela bir örnek veriyor. Sonra diyor ki ben mutavassıt yani orta halli bir badem ağacı gördüm ki 40'a yakın baş hükmünde büyük dalları var. Sonra bir dalına baktım 40'a yakın dili hükmünde küçük dalları var. Sonra küçük dalının bir diline baktım kurt çiçek açmıştır. O çiçeklere dikkat edin ya. Tefekküre bakın, tefekküre. Allah ufkumuzu açsın. Hakikaten. Hani biz odun diye bakıyor. Bir de mideme ne kadar faydalı diye bakıyoruz değil mi? Bak ne diyor. Sonra dikkat ettim çiçeklerine. Evet. Her bir çiçek içinde 40'a yakın incecik muntazam püskülleri, renkleri ve sanatları gördüm ki her biri Sani-i Zülcelal'in ayrı ayrı birer cilve-i esmasına ve birer isimlerini yüklesin. Allah Allah. İsmini okutturuyorlar. Hiç mümkün müdür ki şu badem ağacının evet şu badem ağacına Sani-i Zülcelal'i şu badem ağacının Sani-i Zülcelal'i ve Hakim-i Zülcemal'i bu camit ağaca bu kadar vazifeleri yükletsin, onun manasını bilen, ifade eden, kainata ilan eden, dergah-ı ilahiye takdim eden müekkel bu işte. Müekkel manası bu, okuyorum. Bir varlığa müekkel melek ne demekmiş? Manasını okuyorum. Bir, o yaratılan varlığın tesbihlerini, ibadetlerini bilen, ifade eden, kainata ilan eden, dergah-ı ilahiye takdim eden Allah'a, ona münasip, o varlığa münasip ve onu, o ruhu hükmünde bir melek-i müekkeli ona bindirmesin. Yani ağaca bir melek bindirmiş ama bindirdiği melek ağacın suretinde, manen. Yaprağa bir melek bindirmiş onun suretinde. Hücreye bir melek bindirmiş onun suretinde. Atoma bir melek bindirmiş onun suretinde. Büyütelim mi? Kainata bir melek bindirmiş onun suretinde. Evet, müteaddit eşya bir cemaat şekline girse bir şahs-ı manevisi olacaktır. Ümmet-i Muhammed, şahs-ı manevisi. Bunun bir temsilcisi var mı? Kim? Muhammed Mustafa. Hanefiler, temsilcisi var mı? İmam-ı Azam. Şafiler, İmam-ı Şafi. Bak, her şeyin bir manevi şahsiyeti var ve temsilcisi var, öyle mi? Eğer o cemiyet imtiza edip ittihat şeklini alsa, onu temsil edecek bir şahs-ı manevisi, bir nevi ruh manevisi ve vazife-i terbiyesini görecek bir melek-i müekker olacaktır. İşte bak misal olarak bu barla ağzının bir örnek daha. Barla da yazılmış ya. Barla'yı bir ağız saymış. Evet. Şu dağ lisanının o barladaki bir dağ, o ağzın bir dili. Muazzam kelimesi. Dağ bir kelime. Ağzından çıkıyor. Devam ediyor. Bu odamızın önündeki çınar ağacına bak. O ağzın, şu dağ lisanının bir muazzam kelimesi olan bu odamızın önündeki çınar ağacına bak. Ağacın şu üç başının her başında kaç yüz dalları var, dilleri var. Ve her dilde bak kaç yüz mevzun ve muntazam meyve kelimeleri var. Ve her meyvede dikkat et kaç yüz kanatlı mevzun tohumcu harfleri. Emri kün feyekune malik. Sani Zülcelal'ine ne kadar beliğ bir medih ve fasih bir tesbih ettiğini işittiğin kulağınla. Gördüğün gibi diller ile tesbihatını temsil ediyor ve hikmeten öyle olmak gerektir. Özetlersek. Kainat toptan içindeki her bir varlık tek tek temsil ettiği varlığın ibadetlerini, tesbihlerini, zikirlerini biliyor, anlıyor, kainata ilan ediyor. Dergah-ı ilahiye takdim ederek o hangi varlığa görevli melekse onu temsil ediyor. Herhalde kainatın en değerli varlığı olan bizim de ibadetlerimizi takdim ediyordu değil mi? Biz kendi irademize bırakılmış olan kendi irademizle yapacak ibadetlere, takvaya dikkat edelim ki o zaten bedenimiz ibadetlerini takdim ediyor. Ama irademizle yapacağım ibadetleri dikkatle yapalım ki o melekler melekut alemine ve misal alemine bizden hep manevi nurlar akıtsın. Kainata bakarken böyle bakalım. Bir cümleyle bitiriyorum. Bu büyük kainatın, bu büyük ibadetlerini tek başına takdim etme özelliğine sahip bir varlık daha var. O sensin ey insan. Evet. İyyâke na'budu diyerek, ettehiyyâtu diyerek, kainatın nam ve hesabına, bütün bu kainatın yaptığı ibadetleri tek başına Allah'a takdim edebiliyorsun. Aman yarabbim. Cenab-ı Hak kemaliyle yapmayı nasip etsin. Amin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الفاتحة